Evet, etkilendiğin 5 tane kitabı merak ediyorum.
Ben de seninkileri merak ediyorum. 2-2 mi yapsak? 1-1 mi yapsak? Nasıl bir düello gibi mi olsa acaba, ne dersin? Yani ben 5
Olur.
tanesini sayana kadar bir ben söyleyeyim, bir sen söyle istersen.
Tamam, hadi.
Benimki hani etkilendim değil de şu sıralar okunsa iyi olur dediğim. Benim de şöyle göz gezdirmiştim ama tekrar okumaya başladım. 21. yüzyıl için 21 ders. Bu Harari abinin 3. kitabı oluyor. Önce biliyorsun işte Sapiens dedi, sonra Deus dedi. Şimdi de 21. yüzyıl için 21'de hala okumayan varsa, ki zannediyorum bu 1-2 sene oldu çıkalı. Şunun için güzel, yani şu anda ne yaşıyoruz, bu adam neyi öngörmüş, ne çıkmamış falan gibi bir okuma olabilir. Çünkü başlıklara bakarsak işte iş dünyası, özgürlük nasıl etkileniyor, eşitlik nasıl etkileniyor, topluluklar, din, medeniyet mevzuları, böyle hani göç, terörizm, savaş falan gibi şeyler de var. Böyle laiklik, kim başka, adalet. Konular böyle enteresan yani. Her böyle dünyanın gittiği yerlere doğru bir analiz. Tarihçi olduğu için öyle bir perspektifi de var adamın. Bu bana ilginç geliyor. Şu yaşadığımız günlerde enteresan geliyor.
Ben de onu Storytel'den dinlemiştim. Gerçekten çok etkilenmiştim. Bir kere şeyleri, dönüşümleri çok iyi anlattığını düşünüyorum o kitabın. Hani nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne oldu, neden öyle oldu. Hani bir de ta en baştan Sapiens'ten beri okuyup devam ettiğin zaman bayağı parçaları birleştiriyor. Hani kafanda bir resim oluşmasına neden
Evet,
oluyor.
evet.
Birçok şeyi
Bir
sorgulatıyor.
üçlü okuduğun zaman iyi oluyor da, hani üçüden bağımsız da okunabilecek bir kitap
Evet,
bence.
evet.
Yani geçmişe dönük bir perspektif elde etmek istiyorsan, evet. Zaten göndermeler de yapıyor kitabın içerisinde, hem Sapiens hem Deus'a daha önce söylediği şeylere. Ama yani dünyanın ekonomik, politik, kültürel hali, teknolojik hali nerelere gidiyor ile ilgili her dediğinde tabii ki kabul etmek zorunda değiliz. Tabii kitap
Evet.
okumanın da öyle bir durumu var ya.
Evet.
Hani ilk her söylediğine ha evet ya demek zorunda değiliz. Sorgulamak, kendi süzgecimizden geçirip bakmak durumundayız. O da güzel bir şey. Sonuçta Harari iyi bir toparlama yapmış bence.
Evet, bu yüzyılın iyi düşünürlerinden bir tanesi bence de.
Evet. Bu son dönemle ilgili de videoları var. Ne oluyor, ne bitiyor ile ilgili. Belki şu dönemden sonra da bir kitap çıkaracaktır kesin, yazıyordur şimdi bir şeyler.
Bakalım neleri değiştirecek, merak ediyorum ben. Bunu öngörememişti çünkü.
Evet, aynen. Sen nedir senin birincin?
Bilmiyorum birinci mi? Ama hani bu dediğinden hareketle ben de şeyi çok çok hani işte de çok referans veriyorum, kullanıyorum. Bu The Art of Thinking Clearly, Ross Dobelli'nin kitabı. Türkçe'ye de Hatasız Düşünme Sanatı diye çevirdiler. Bu hep işte beynin çalışma biçimi, işte bias'lar, aslında neyi nasıl söylersek nasıl daha etkili olur. O bana hani, bu neuromarketing hani son dönemde çok çıkan şeylerden biri. Bana hep enteresan geliyor. Aslında beynin bir takım kısa yolları var ve oralara dokunduğun zaman çok farklı tepkiler alabiliyorsun. Bunu zaten ilk şey bu Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow. Ama o oldukça ağır bir kitap. Ben yani bayağı zor okumuştum. Bu ise
Bitirebildin mi
böyle
sen onu?
yani bitirdim ama çok uzun sürede çok böyle böyle çok aralıklarla bitirdim. Zorlandım. Bu ise onun çok daha basit böyle hani başucu kitabı gibi yani sayfayı açıyorsun ne bileyim işte 38. bahis 3 sayfada anlatıyor. Hangisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Toplam işte 99 yanlış hatırlamıyorsam 99 tane aslında beynin kısa yolunu anlatan, bunu nasıl kullanabileceğini anlatan, içinde küçük sorular olan. Evet tam 99 tane çok böyle başucu kitabı gibi bir kitap. Özellikle iletişimciler için bence şey yani bir şey söylüyoruz ama bu söylediğimiz gibi değil de başka türlü söylersek nasıl etkili olur? Deneme yanılma yapmak adına keyifli geliyor bana, uyumlu biraz.
Güzelmiş. Ben onu
Benim
okumadım. Bana bir ver de okuyayım. Bakayım.
vereyim tamam.
Çünkü şimdi hani girdik ya biz işte 21. yüzyılda dedik, sen şeyden girdin. Yani nasıl düşünülürden girdin. İlla pazarlama, marka, reklamla ilgili olmak zorunda değil haliyle. Çünkü her şeyle ilgili,
Evet.
insanla ilgili olunca iş.
Evet.
Her şeyden beslenebiliyoruz. Birisi de söylemiş zaten, eğer reklamcılıkla ilgiliysen reklamcılık kitapları okuma diye. Başka şeyler oku gibi bir önerisi vardı ama kimdi hatırlayamıyorum tabii. Şimdi senin bu beyinle ilgili bir giriş yaptın ya şeyden, kitabında. Bir de David Eagleman diye bir adam var. Daha önce The Brain, beyin diye bir şey yazdı. Sonra Incognito, beynin gizli hayatı ve beyin diye bir nörolog tabii bu adam. Sonra bir müzisyenle bir araya gelip Yaratıcı Tür diye bir kitap yazdı. Hatta bunun şimdi dizisi de, belgeseli de var. Neyse, yani bu bahsettiğin şeylere yakın. Yaratıcı tür olarak insan nasıl bir süreçten geçiyor? Neden yaratıcı olmak zorunda? Şimdi benim hem üniversitede hem de şu anda düşündüğüm şeyler bunlar olduğu için bunu okumak ilginç geliyor tabii ki. Hem de belgeseli de çok ilginç. Belgeseli biraz daha özet yapıyor, vakaları ortaya koyuyor tabii. İşte risk almak, seçenekleri çoğaltmak, parçaları sabitlemeden hareket etmek, parçalamayı
müzisyenle
öğrenmek.
Müzisyenle ne alakası var yani, Erol?
Valla beraber yazmışlar işte. Bir hani İsa Bey'in sol beyin ortaklığı gibi de düşünebilirsin. Adam hem işte nörologla bir müzisyenin, daha böyle tabii işin mühendisliğini de bilen bir müzisyenin bir arada bir çalışması bu. Güzel bir konu başlıkları var tabii ki, yaratıcılığı geliştirmekle ilgili, yaratıcı düşünce yapısıyla ilgili. Bu da benim sevdiğim bir kitap, Yaratıcı Tür adı. David Eagleman ve Anthony Brandt'in yazdığı bir kitap.
Evet, benim 4 numaram da o zaman 5'ten geriye sayıyoruz diye düşünüyorum. 1'den geriye.
Ha peki, nerede? Boş ver rakamları, yürü artık.
Ve ikinci kitabım da Phil Barden'in The Science Behind Why We Buy Decoded diye bir kitabı var. Ben neredeyse bütün sunumlarımda bu kitabı kullanıyorum. Çok güzel bir şey var. Aslında hani işte Needscope'unda, Sensidium'da falan kullandığı, özellikle konumlandırma, dili tonu ne olacak markanın, hangi duyguya dokunacak konusunda bunu bilimsel nedenlerle de açıklayan, aslında neyi nasıl yaparsanız tüketicinin, insanların zihninde markanıza dair nasıl bir tortu bırakırsınızı gayet güzel adım adım incelemiş. Yani şeyden tut da işte satış noktasında yaptığın iletişimden tut da işte reklamına, ne bileyim herhangi bir e-mailine kadar aslında bir duyguyu tüketiciye geçirmek istiyorsan neler yapmalısın ve o duyguyu geçirdiğin zaman da nasıl tepkiler alıyorsun, tutarlı bir şekilde aynı duyguyu geçirdiğin zamanı çok güzel anlatıyor. Ben de şeyi çok fazla kullanıyorum, konum mappingi yapmak için. Böyle güzel onun 6 tane duyguya böldüğü bir chart'ı var. Hani bir tarafta işte macera, bir tarafta güvenlik olan tipik, işte dediğim gibi diğer şeylerde de Needscope'da vesaire de kullanılan, ama yani bir rekabete bakmak için, markanın duygusunu tanımlamak için, onun kreatif işte nasıl yönelebileceğini göstermek için çok faydalandığım, sunumlarda da çok kullandığım bir kitap. Bir de bu arka arkaya gelince şey de bana iyi geliyor, hani bu işin bir bilimsel bir tarafı da var bence. O bilimsel tarafını anlamak ve onu birleştirmek, o analiti, yani sağ beyin sol beyin, evet yaratıcılık sadece hani sağ beyinle ilgili bir şey mi, yoksa aslında ikisinin bir karması mı, bu işin bir analitik tarafı da var mı, onları da bir araya getirdiğinde aslında daha etkili sonuçlar alabilir misin, o anlamda bana iyi gelen bir kitap.
Güzelmiş, bunu da okumamışım, bunu da okuyayım, merak ettim. Benim bundan sonraki önerim The Brand Flip diye. Yani gavurcu ama ne yapalım, onu çevirmediler henüz daha herhalde. Martin Neumayer diye, yani çok bilindiğini düşünmüyorum ama çok kıymetli bir marka düşünürü bu adam ve tasarımcısı, marka tasarımcısı ve düşünürü Martin Neumayer. İlk kitabı bu adamın The Brand Gap diye bir şeydi.
Aa, onu biliyorum.
Onu biliyorsun. Evet. Sonra Zag diye bir şey yaptı. Böyle basit grafiklerle güzel yalın bir anlatım var bütün kitaplarında. Çok hızlıca okunabilir ama yoğunluğu yüksek kitaplar bunlar. Martin Neumayer'in bir sonraki kitabı da bu Brand Flip'ti. Daha sonra Meta Skills diye bir şey yazmış. Onu görmedim, okumadım ama bu adam bayağı tecrübeli bir pazarlama marka insanı ve burada da hani genel marka kurallarını böyle flipten de anlaşılabileceği gibi tersine çevirsek ne olur? Yeni kurallar yazsak ne yaparız? Şimdiye kadar bildiğimiz gerçekleri sorgularsak nerelere ulaşırız? İşte böyle kabilelerin önemi, işte müşteri kimliklerinin, bildiğimiz kimliklerin dışında neler olabileceği, satın alma sırasında nelerin etkili olabileceği ile ilgili bildiğimiz bazı klasik mitleşmiş gerçeklerin sorgulandığı güzel bir kitap.
Şimdi benim diğer kitap önerim senin bana önerdiğin bir kitap.
Neydi o?
Baked In, kendi kendine satan ürünler yaratmak. Hatta kitabım bende kaldı. Benim kütüphanemi süslüyor şu anda.
Süslesin. Ben de arayıp duruyordum nerede bu kitap diye. Senden çıktı bak.
Evet, Alex Boguski ile John Winter'ın ya ta 2009'da yazdıkları ve ta o zamandan aslında yani bugün konuştuğumuz kavramlara bence ışık tutan bir kitap. Yani
çevrildi değil mi bu?
Çevrisi yapıldı. Çevrildi. Evet evet. Hı. Kendi kendine satan ürünler yaratmak diye Mediaket çevirmiş.
Evet.
Baked In orijinal adı. İçinde aslında şey bana hep çok güzel, tarifi çok basit ve güzel gelmişti. Yani normal aslında pazarlama anlayışında siz önce bir işte ürünü çıkarırsınız. Sonra o ürünün ambalajı nasıl olsun diye düşünürsünüz. Sonra bunu nerelerde dağıtalım diye düşünürsünüz. En sonunda da hadi bunun iletişimini yapalım diye düşünürsünüz. Ama aslında yani her şey ta en baştan birbiriyle grift halinde başlıyor. Yani ürünü daha düşünürken onu kime satacağını, nerede satacağını, nasıl bir ambalajı olması gerektiğini de düşünmen gerekiyor diyen. Ve ta o zamandan aslında birçok şeyi sorgulatan çok çok güzel bir kitap ve böyle kendi içinde de böyle küçük tatlı kuralları var, reçeteleri var. Hani bunu böyle yapın diye. Çok kafamı açmıştı ilk okuduğumda da hala da. Hatta bir sürü yaptığım workshoplarda, çalışmalarda da kullandım. Bir tane mesela kurallardan biri vardı, onu hep söylüyorum. Aslında inovasyon dediğimiz şeyi biz hep gelecekte arıyoruz, trendlere bakıyoruz. Ama mesela buradaki kurallardan biri şunu söylemişti. Benim o zaman çok okuduğumda kullandığım ve faydalandığım bir şey olmuştu. Yani her şirketin o ilk kurulduğu ve büyüdüğü zamanda uyguladığı bir takım şeyler var. Artık hani tıkandıysan ve yeni şeyler arıyorsan bir geriye dön ve o ilk zamanlara bak. Hani o zamanda olan ve şimdi olmayan ne var elinde? Onları bir değerlendir, onları yeniden canlandır. Hani kültüründe, davranış biçiminde gibi bir kural vardı. Evet. O mesela inovasyon anlamında benim çok kafamı açan bir şey olmuştu.
Baked'inde miydi ne? Neredeydi bilmiyorum ama ben hep konuştuğumuz bir şeydi. Marka yolunu kaybederse ilk çıkış noktasına tekrar hatırlamasında fayda vardır diye.
Evet.
Demek ki ona paralel bir kural.
Evet. Çok,
hatırladım.
Yani çok güzel. 28 tane. Kolay da okunabilir. Kısacık. Böyle hap gibi bir kitap.
Evet, hatırladım. Güzel bir kitap. Şimdi herhalde seninle kesişeceğimizi tahmin ettiğim kitap var bende. Beraber konuşabiliriz bunu. Concepting.
Evet.
Jan Rickenberg. Bunu ne zaman yazdı bilmiyorum. Bir 10-15 seneye geçti herhalde değil mi? Çünkü bu çok rahatlatıcı bir kitap oldu.
2001'de basılmış ilk.
2001. Evet, o bayağı olmuş ya. 20. senesini kutlayacak neredeyse. Ama şimdi işte konumlama, marka ideali falan gibi şeyler tamam. Yararlı şeyler konuştuğumuz, yaptığımız süreç içerisinde. Sonra bir baktık böyle bir Concepting diye bir kitap çıktı. Concepting'e tabii göz atınca diyor ki adam segmentasyonu boşver, rekabete kafayı takma çok fazla, tüketiciyi çok dinleme gibi güzel şeyler söylüyor. Tabii Sony'nin, Jobs'un, işte Apple'ın dediği zamanında biz dinlemeyiz aslında, bildiğimizi yaparız. Onlara bir vizyon veririz kafasına benzer bir şey. Konseptini bul, insanlarla ilişki kurabileceğin bir konseptin etrafında ürününü, hizmetini, daha sonra iletişimini organize, tasarla diyen özetle. Ama tabii bunu her bir pazarlama kuralını yine sorgulayarak yapan bir küçük ama kendisi etkisi büyük bir kitap. Senin de diyeceğin şeyler vardır.
Ben evet, ben özellikle burada şeyi, hatta bak arkasına notlar almışım, şimdi önümde duruyor. Hani concept brands, hani kategori bağımsız düşün, hedef kitleyi belirleme, onlar sana gelsin, follower'ın olsun.
Evet, tabii şimdi ütopik tarafı da var bu kitabın haliyle. Şimdi her birini yapabilir misin, yapamayabilirsin. Ama yani tabii işte, ki bu düşünce egzersizi yapmak
evet,
için.
Evet, çok güzel. Hani trendler, değerlerden yola çık. Evet. Retailerları, tüketicileri, çalışanları işin içine dahil et. Sürekli bağlantıda kal falan gibi. Ve ben bu kitabı aslında bugün konuştuğumuz Purpose'ın çıkış noktası olarak görüyorum. Yani bugün aslında hani hedef kitleden değil, bir kültürel tansiyondan çık. Bir değere inan. O değeri hem çalışanına hem bütün işte iş ortaklarına, herkese paylaş. İnsanlar senin değerlerine inandığı için senin ürününü alıyor olsun dediğimiz kavram aslında tam olarak bu. Sadece adını o konsept
evet,
markalar olarak koymuş. Biz bugün buna purpose diyoruz. O anlamda
işte marka ideali diyorsun, purpose diyorsun. İsimler değişiyor ama işte hedef aşağı yukarı aynı oluyor.
Evet, zaten bunun bir sonraki aşaması benim bir sonraki kitabım Buyurun. Olan Simon Sinek abimizin.
Tabii o olmasa olmazdı o, değil
tabii
mi?
Tabii ki, lütfen, lütfen.
Buyurun, rica ederim.
Start With Why kitabı. Yani ben önce TED Talk'unu izlemiştim. Arkasından zaten kitabı aldım. TED Talk'un biraz uzun versiyonu aslında, o da içindeki örneklerle vesaire. Ama benim yani bugün hani purpose deyince en basit haliyle, yani what, how, why'ı alt alta koyan, bunu nasıl bulabileceğine dair yol gösteren gerçekten benim başucu kitabım diyeceğim bir kitap. Sonra bu işi aldı biliyorsun, daha hani kişisel markalama ve liderlik tarafına doğru götürdü devam kitaplarında. Ama hani bizim marka hikayesi anlamında hani konseptingin arkasından onun bir tık daha metodlaşmış versiyonu olarak Start With Why'da benim listemde var.
Peki. Start With Why'ı tabii ki seviyoruz. Zamanında çıktığında o kadar basit anlatmıştı ki adam mevzuyu. Yapma ya, bizim bu kadar okuduğumuz, ettiğimiz, insanların anlattığımız bu kadar basit miymiş, bu kadar basit anlatılabilirmiş diye hepimiz bayılmıştık. Ve zaten bunu biz de müşteriler anlatırken kullandığımızda o basit akış ve anlaşılma hali en cazip tarafı tabii bu işin. Daha sonra adamın nerelere gittiğini çok takip etmedim ama en etki yaratan konuşması ve zaten kitabı okumadım ben ama konuşma yetti bana diyeyim. Bu merkeze neden sorusunu sormak, koymak oldu zaten. Ne ve nasıldan ziyade. Benim bir sonraki kitabım, son kitabım diyeyim hadi çok da, çünkü buradan uzağa gideriz. Ben şiir kitaplarda falan girerim sanırım. Girmeyelim de. Engin Geçtan'ın 2 sene önce kaybettiğimiz bir psikiyatrist ve çok üretken, bir sürü kitap yazmış bir insan ama en çok okunan, en çok bilinen, bence de çok temel bir psikiyatri kitabı, temel insanı anlama kitabı olarak gördüm. İnsan Olmak kitabı. Bunu çevire çevire, altını çize çize okumak her zaman faydalı, her zaman hatırlamak faydalı. İnsanla ilgili bir iş yapan herkes, ki her iş insanla ilgili sonuçta, bunu okuması, kendini anlaması, etrafındaki insanları anlaması ve daha iyi ilişkiler kurması, daha iyi iletişim kurması için bence şart. Bir sürü işte başlıklardan belki bir şeyler söyleyebilirim. İşte öfke ve düşmanlık mesela bir başlık. İnsanlardan korkmak bir başlık. Zaten işte ortak yaşam ilişkileri, yalnızlık. Bu temel hayattaki damarlara dokunup bunların açıklamaları, örnekleri ve ufak ufak da çözümlerini anlatan güzel bölümleri var. Sorumluluktan kaçış mesela bir bölüm.
Çok güzelmiş.
Tabii ki ana baba ve çocuk illaki var. Birey toplum illaki var. Bunlar temel. Nevrotik kısır döngü var. Şu bugünlere karşılık gelebilecek. Tabii ki yaşamda ölüm var. Bunlar temel tartışma alanları kitabı. Bence çok önemli bir kitap.
Varmış. Ben de bunu okumamıştım. Ben de onu okuyayım. Benim de son kitabım o zaman Love Mark'ım. Herhalde şu hayatta en çok hangi markayı seviyorsun deseler tahmin et bakalım. Sen biliyorsundur bunu.
Ya sen hep konuşuyorsun. Vakasını da anlatmak istiyorsun ama Innocent olmasın.
Evet. Innocent'ın doğuş hikayesi. İşte böyle Great Brand Stories diye bir seri var. İşte büyük marka hikayeleri serisi ve orada işte Adidas'ın da hikayesi var, doğuş hikayesi, ne bileyim işte Guinness'in de var, Google'ın da var. Ben Innocent'ınkini almıştım ve yani bence şey olarak, yani bir marka ve benim çok sevdiğim bir marka olmasının dışında, yani günümüzün önemli şeylerinden biri, yükselen trendlerinden biri bu girişimcilik anlamında, özellikle girişimcilik konusuna merakı olan, girişimcilik yapmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. Nasıl kendi iç seslerini bulduklarını, nasıl o iç sesi şirketin kültürüne yedirdiklerini ve oradan nasıl o markayı yarattıklarını ve aslında o değerleri hep tutarak, o kültürün temel taşlarını büyüterek ve herkese yayarak nasıl büyüdüklerini anlattıkları ve çok hani tatlı, gerçekçi, samimi, böyle bir iş kitabı gibi değil de yani bir hikaye kitabı gibi ortaya koydukları çok başarılı bir kitap, çok ilham veren bir kitap. Ya yani benim mesela kendi yolculuğuma çıkmama neden olan kitaplardan bir tanesi. O anlamda hani ne yapayım ben, kendi markamı yaratayım mı ya da işte bir fikrim var bunu hayata geçireyim mi diyen herkesin bence yani dönüp bakması, okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum.
Bunun Türkçesi var mı?
Bildiğim kadarıyla yok.
Tamam. Şey dedin ya, concepting'e ben de katılıyorum ona. İşte bu purpose'un ilk düşünülmesi, marka idealinin purpose'un düşünülmesiyle ilgili önemli teori kitaplardan bir tanesi var. İşte belki bu Innocent da hem girişimcilikle beraber purpose'ı iyi bağlayan
Evet.
ana belki de ilk markalardan bir tanesi. Gerçek anlamda da hayata yansıtabilen, yoksa da ya işte bizim böyle bir amacımız var ve bütün süreçlerimizi biz bu toplumsal duyarlılığa geldik demek ayrı bir şey tabii ki. Ürününe, iş yapış biçimine, iletişimine bunu yaşatmak ayrı bir şey. Bunlar yaşatan adamlardı diye hatırlıyorum bu vakada.
Evet, aynen öyle, aynen öyle. Yani ürünün çıkış hikayesinden en son noktaya dağıtımına kadar her şeyde aslında onları yaşattıkları bir hikayeleri var. İlham veren bir hikaye. Yani bence markayı sevip sevmemenin ötesinde girişimcilikle ilgili okunması gereken bir hikaye
Ne güzel, 5'te 5
diye
yaptık.
düşünüyorum. Vallahi süper oldu.
Yeter bu kadar değil mi?
Evet, aynen. Bir dahakine app'leri konuşalım.
Tamamdır.
Tamam.